Ayrım 13.
Ama başarıya ulaşamadılar, bölündüler, ihanete uğradılar, tasfiye edildiler. Ve 27 Mayıs'ın hemen ardından başlayıp 10 yıl süren darbe hazırlığını yenilgiyle sonuçlanan son raundu 10 günlük nefes kesen bir süreye sığdı. 2 Mart günü Batur 12 generali çağırarak bir nabız yoklaması yaptı. Çıkan sonuç 8 generalin darbeden yana, ikisinin çekimser, ikisinin de karşı olduğuydu. 7 Mart, CHP milletvekili ve darbeden sonra Milli Savunma Bakanı yapılması düşünülen Fakih Özfakih'in evinde alelacele toplanıldı. Darbeciler telaşlıydı çünkü Tağmaç bütün kuvvet ve ordu komutanlarını genişletilmiş komuta konseyi adı altında 10 Mart günü Ankara'ya çağırmıştı. Ne oluyordu? Yoksa Tağmaç Gürler Batur Cuntası'nın kendini devirecek bir darbe hazırlığında olduklarını haber almış, buna karşı önlem mi düşünüyordu? Toplantıda bulunmayan Gürlerin de Tağmaç'a yaklaşmakta olduğu söyleniyordu. Sonunda genişletilmiş komuta konseyi toplanmadan, yani 9 Mart'ta düğmeye basılması kararlaştırıldı. Toplantıda sık sık tuvalete giden Kor General Atıf Erçıkan'ın durumu kuşku uyandırmıştı. Kimileri prostatı şekeri var derlerken, kimileri de gerekirse Gürleri de bertaraf edelim yolundaki konuşmaları banta alıp Gürlere ve Tağmaç'a dinlettiğini öne sürüyorlardı. Batur anlatımı. Silahlı kuvvetlerin Ankara grubunda en yüksek rütbeli subay Kor General Atıf Erçıkan'dı. Hemen hemen bütün toplantılar sıkı takip altındaydı. Zaten Kor General Atıf Erçıkan her toplantıya katılıyor, albayları tahrik edici konuşmalar yapıyor ve ertesi sabah ilk iş olarak ele alınan konuları Genelkurmay Başkanı'na rapor ediyordu. Kendisi Mart yaklaşırken örgütten koptu. Zannederim 12 Mart'tan sonra evinin bombalanması kendisinin bu oynak ve güvenilmez tutumundan olsa gerek. Dipnot, Muhsin Batur adı geçen eser, sayfa 218. 9 Mart saat 17, beklenen gün gelmişti. Gürler ve Batur'un çağrısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı'nın karargahında 9 darbeci general toplandı. Koridorlarda çoğu havacı, birçok genç subay vardı. Toplantıdan darbe için düğmeye basma kararının çıkmasını bekliyorlardı. Oysa bu Batur'un deyimiyle bir darbe girişimi toplantısı değil, bir darbe girişiminin durdurulması toplantısıydı. Toplantıya katılanlardan tüm General Celil Gürkan'ın anlatımı ise Batur'unkilerden çok farklıdır. Benimle herhangi bir ilintisi yoktu, bir beraberlik içinde değildi, bir hazırlığın içinde ve başında olmadığını söylüyordu. O zaman neden beni çağırır? Muhsin Batur bir kuvvet komutanı olarak karargahında resmi çalışma odasında bir 9 Mart günü Faruk Paşa ile beraber karacı, denizci, havacı, Kor General Atıf Erçıkan, tüm General Celil Gürkan, tüm General Şükrü Köseoğlu vesaire çağırıyor. Erkekse desin ki bunları çağırdım. Nasrettin Hoca fıkraları anlattık, bir saat sonra yemeğe gittik desin, çok daha onurlu bir şey olur. Ama onu demiyor, hareketi önlemeye matuf bir toplantıydı diyor. Harekete karar veren kişi senin karargahında saat 17.30'da yaptığın toplantıya gelir de boynunu kemende uzatır mı? Dipnot, Celil Gürkan, 12 Mart'a 5 kala, Tekin Yayın Evi 1986. Generaller artık okun yaydan çıktığını belirterek düğmeye basılmasını istediler. Ama Faruk Gürler hiçbir harekete tevessül edilmeyecek, varsa hazırlıklar durdurulacak, yarın genişletilmiş komuta konseyi toplanıyor. Orada alınacak karar beklenmelidir dedi ve toplantı bitti. Batur koridorda bekleyen genç subayların geri gönderilmesini emretti. Olaydan şu veya bu şekilde haberdar olan hiç kimse o gece uyumadı. Hepsinin kulakları kirişte, boşu boşuna Gürlerin düğmeye basmasını, Ankara'da uçakların uçmasını, tankların yürümesini, radyodan devrim bildirisinin okunmasını beklediler. Hiçbir şey olmadı. Gürler ve Batur devrim isteyen kurmaylarını durdurmuşlar, anayasasına kadar yeni bir rejim hazırlayıp anahtarını kendilerine uzatanlara sırtlarını dönmüşlerdi. 9 Mart akşamı ihtilal toplantısından çıkan Gürler ile Batur, Genelkurmay Başkanı'nın ertesi gün toplanacak olan genişletilmiş komuta konseyi onuruna verdiği yemeğe gittiler. 9 Mart önlenmişti. Artık Sunay ve Tağmaç'la birlikte 12 Mart'a yürüyeceklerdi. Beyrut'ta Abbas-Gündeş kapışması. 9 Martçılar ihtilali yapamamışlardı. Ancak 2 Mart 1969'da Hafız Esad Suriye'de, 25 Mayıs 1969'da Cafer el-Numeyri Sudan'da, 1 Eylül 1969'da Kaddafi Libya'da başarmıştı. Dipnot. Seyfi Öztürk 9 yıl çeşitli bakanlıklarda bulunmuş, Türk siyasi yaşamındaki ender renkli politikacılardan biriydi. Bir dönem Süleyman Demirel'in en yakınındaki siyasetçilerdendi. Demirel özellikle MİT'ten gelen gizli dosyaları Seyfi Öztürk'e okutur, böylece raporların özetini ondan dinlerdi. Soner Yalçın çeşitli kez kendisiyle sohbet yapma olanağı buldu. 2 Aralık 1991 tarihli görüşmesinde ilginç bir anısını anlattı. Başbakan Demirel yanıma geldi. Seyfi gel seninle bir şey konuşacağım dedi. Ben sanıyorum ki makamında konuşacağız. Çıkalım dedi, başbakanlıktan çıktık. Makam arabasına da binmedi, ben de binmedim. Dinleniyor diye binmedi. Kim dinliyor tahmin edersin. Neyse yürüyoruz, makam arabalarımız ve korumalar da arkamızdan geliyor. Fısıldayarak dedi ki yahu Seyfi, Fuat Doğu geldi bugün bana, bir haber verdi, doğru mu değil mi bilmiyorum vallahi. Bizimkiler yani MIT CIA ile birlikte Suriye'de darbe yapacaklarmış. Hafız Esad diye bizim çok iyi tanıdığımız bir Çerkezi başa getireceklermiş. Adam bize çok bağlıymış. Sen akşam radyoyu bir dinle de bana haber ver, iş doğru mu? Ayrıldık. Akşam radyoyu dinledim. Sahiden darbe olmuş. Hafız Esad'la başa gelmiş. Lakin adam bizimkilerden değil, KGB'nin adamı çıktı arkadaş. Kamuoyu Fuat Doğu'nun Çerkez arkadaşı Hafız Esad'ın o günden sonra Türkiye'nin ne denli dost olduğunu yakından görecekti. Binlerce yıldır nice ihtilallere, ayaklanmalara ve cuntalara ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında tarihin yönünü değiştirmek isteyen başka gruplar da vardı. Onlar Anadolu'da devrim yapmak istiyorlardı. Kitle eylemlerinden kopan 68 kuşağı maceracı eğilimlere rağbet etmişti. Onlarca idealist genç Suriye ve Lübnan'a gidip gerilla eğitimi alıyorlardı. Ülkenin makus talihini silahla değiştireceklerine inanıyorlardı. Suriye El-Fetih gerilla kampında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye giriş yapan Fikir Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Yusuf Küpeli sınırda yakalanmıştı. Yakalananlardan biri de Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'la birlikte idam edilen Hüseyin İnan'dı. 10 Kasım 1969 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Türk güvenlik örgütleri dönüşünden haberliydi. Hiram Abbas bölgedeki Türk öğrencilerin bulunduğu kampların yerlerini ve kimlerin askeri eğitim gördüğü bilgilerini Mossad'dan alıyordu. İsterseniz buna bir de MIT'ten bir de Mossad'dan tanık gösterelim. 7 yıl sonra ABD hesabına casusluk iddiasıyla tutuklanacak olan MIT görevlisi Sabahattin Savaşman anılarında şöyle yazıyor. İran'da Şahlık rejimi mevcutken birkaç ayda bir Savak ve İsrail servisi Mossad'la periyodik buluşmalar yapmaktaydık. Bu periyodik görüşmeler sadece idareci makamlar seviyesinde değildir. Çeşitli seviyelerdeki teşkilat kuruluşları müttefik servisin kendi seviyelerindeki organlarıyla görüşürler. Bu görüşmede yalnız uluslararası konular değil, ulusal konular da ele alınır. Her ülkedeki sol faaliyetler, milli azınlıkların faaliyetleri, tetihçi Filistin'e karşı önlemler, yıkıcı diğer faaliyetler, anarşi hakkındaki ikili, üçlü temaslar kurulur. Bu görüşmelerde genellikle yol gösterici olan üstün tekniğiyle Mossad'dır ve Mossad'ın memleketimizde hayli geniş imkanları bulunmaktadır. Şahsi ve politik menfaatlerine engel olduğum için benim ekarte edilmem operasyonuna katılan karşı casusluk ekibindeki şahıs, yazarın notu Hiram Abbas, Beyrut'ta böyle temaslarda çok bulunmuştu. Lübnan'da CIA ile beraber operasyonlara katılan, onlardan yüklü ücret ve ikramiyeler temin eden, Filistin kamplarındaki bir kısım solcu genci hedef alan faaliyetlerde gösterdiği başarı sonucu mükafatlandırılan bu kişinin... Dipnot, Sabahattin Savaşman, 3. adam anlatıyor, sayfa 24. Bir de Mossad'dan tanık demiştik, o da şöyle. İsrail'de İbranice yayımlanan günlük Ma'arif gazetesinin Mossad örgütünde görevli üst rütbeli bir subaya dayanarak verdiği haberde şunlar belirtiliyor. Mossad, Türkiye'deki sol örgüt elemanlarını eğiten Filistin örgütleri hakkında MIT'e önemli bilgi ve belgeler sundu. Bu konuda MIT'e yardım etti. Dipnot, 2000'e doğru dergisi, 28 Şubat 5 Mart 1988. Ama gel gelelim, sadece Türk solcuların peşinde koştukları için ne Hiram Abbas ne de ondan sonra göreve gelen MIT elemanları, o yıllarda temelleri atılan Ermeni terör örgütü Asala'nın Beyrut'ta kök salıp filizleneceğini görememiş, değerlendirememiş ve analiz edememişlerdi. Ve bu nedendedir ki Asala şiddet eylemlerine başladığında MIT de, Türk devleti de nereden çıktı bunlar dercesine şaşırıp kalmışlardı. MIT'in sürekli iç politikaya endekslenmesinin faturası Asala konusunda da ağır oldu. 28 Türk diplomatı öldürüldü. Ne yazık ki bunlardan biri de 1967-70 yılları arasında Beyrut'ta büyükelçilik yapan İsmail Erez'di. Asala Beyrut'ta görev yapan birçok Türk diplomatı, özellikle diplomat kimliğindeki MIT görevlilerini hedef almıştı. Asala'nın bu bilgileri elçilikte Kavas, yani yardımcı hizmetli olarak çalışan Ermeni karı kocadan aldığı yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Beyrut MIT içinde yıllarca sürecek bir kavganın da başlama noktası oldu. İki MIT görevlisi Hiram Abbas ile Nuri Gündeş arasındaki amansız mücadelenin başlangıcı 1970'li yılların başıydı. Önce taraflardan Nuri Gündeş'i dinleyelim. Ben asker kökenliyim, Paris'te şef karargahında görevliyken binbaşılığımda Fransızca bilen bir subaya ihtiyaç baş gösterdi. Fuat Doğupaşa zamanında İstanbul Bölge Başkanlığı'na tayin oldum. O zaman oranın ismi İstanbul Merkez Şefliği'ydi. Mehmet Eymür'ün babası Mazhar Eymür Bey merkez şefiydi. Oraya geldim ve espiyonaj şubesi müdürü olarak geldim asker olduğum için. Muhtelif evrelerden geçtim. Beni yurt dışına göndermek için askeri rütbemden soyutlanmam gerekliliği üzerinde ısrar ettiler. Ordu beni vermek istemiyordu. Muhtelif yerlerde tahsile gönderdiler. Orta Doğu Anma İdaresi'ne, Fransa'ya, Montpellier'ye beni management hocası olarak Bursa'ya tayin etmek ve general yapmak istiyorlardı. Ve ordu ile MİT arasında bir çekişme, fakat kızım Dame de Sion'da okuyordu. Onun okumasını sağlamak amacıyla askerlikten yarbarlığın son senesinde ayrıldım. Dipnot: Nuri Gündeş'in kızı İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Nükhet Güz, bir dönem TRT Genel Müdürü Tayfun Akgüner'in de danışmanlığını yaptı. Sonra bir sene hak verdiler, askerlik şubesinde albaylığa terfi ettim. İstanbul'da bölge daire başkan yardımcılığına kadar çıktım. Oradan Beyrut'a gittim, 3 sene Beyrut'ta kaldım. Efendim Hiram'la benim aramda ihtilaf olamaz. Çünkü çok uçurum farkı var. O şube müdürü, ben başkanım. Yalnız kader bizi bazı görevlerde, mesela Beyrut'ta halef selef olduk. O deşifre oldu, oradan gelenler deşifre olduğunu söylediler. Beni tayin ettiler, onun yerine gittim. Mesela yurt dışında işte ben oradan üstün başarıyla geldim, o kovularak geldi. Dipnot: Nuri Gündeş, Susurluk Komisyonu üyelerine böylece biyografisini anlatmış oluyordu. Susurluk Komisyonu tutanakları, Nuri Gündeş'in ifadesi, cilt 2, sayfa 1165-1169. Söz sırası Hiram Abbas'ın konuyla ilgili düşüncelerini anlattığı MİT eski daire başkanı Mahir Kaynak'ta. Hiram Abbas kendisi Beyrut'tayken Nuri Gündeş'in Beyrut'a gönderilmesini bir başka ülkenin kendisine yaptığı operasyon olarak değerlendirdi. Yani Hiram'a göre Nuri Gündeş kendisini kontrol için gönderilmişti. Hiram Abbas'a göre Gündeş'i yabancı güçler kendisine operasyon yapılması için göndermişti. Hayretten küçük dilinizi yutacağınız bir iddia. Aynı zamanda kavganın boyutlarını da göstermesi bakımından hayli ilginç. Kısaca ortaya çıkan sonuç şuydu ki Hiram Abbas Beyrut'ta deşifre olmuştu. Bunu Nuri Gündeş söylüyor. Hiram Abbas da Nuri Gündeş'in kendisine karşı yapılacak operasyonda kullanılması için gönderildiğini belirterek deşifre olduğunu doğruluyordu. İkinci katip Mustafa Hiram Abbas Batum ve Atina'dan sonra Beyrut'ta da açığa çıkmıştı. Nuri Gündeş, Hiram Abbas'ın Beyrut'ta kurduğu ilişkileri bile kullanmak istemedi. Örneğin Ermeni Fevzi Gandur'dan yararlanmak istemediğini yıllar sonra açıklayacaktı. Fevzi Gandur Beyrutlu, benim zamanımda orada hedef olarak vermişlerdi. Hatta bir ara dediler ki bunun atları vardır, seyislerinden istifade edin, istihbarat yapın diye. Ben de bu adamdan ne istifade edeceğiz, başka elemanlarım var benim, onların içinde onlardan bilgi alabilirim dedim ve bu surette onu da eleman olarak almadım. O yukarı Volta Devleti'nin fahri konsolosuydu. Silah için oradayken bir silah işine, tahmin ediyorum makine kimya ile ilişkili bir işe, o zaman bir duyumum var. Yani Makine Kimya Enstitüsü ile silah alışverişi hakkında bir işe girişecekler. Bunu da kati bilmiyorum ama bir duyumum var. Nuri Gündeş, Gandurların silah kaçakçısı olduğunu ima ediyor. Dipnot: Susurluk Komisyonu tutanakları, Nuri Gündeş'in ifadesi, cilt 2, sayfa 1175. Ve Hiram Abbas ailesiyle birlikte 1 Kasım 1970 tarihinde İstanbul'a döndü. Artık İstanbul Kontrespiyonaj Şube Müdürü'ydü. Türkiye'de olaylar hızla ivme kazanıyordu. Kimliği belirsiz kişiler İstanbul'daki Kültür Sarayı'nı yaktı. Tip Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay öldürüldü. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ülke ocaklarına bağlı komandolar tarafından işgal edildi. Silahlı çatışmalar, banka soygunları, adam kaçırmalar artıyordu. Toplum polisi önce Hacettepe yurdunu, sonra SBF yurdunu basıyor, yakaladığı öğrencileri döverek, sürükleyerek gözaltına götürüyordu. Ziraat Bankası'nın Ankara Küçük Esat Şubesi silahlı militanlarca soyuldu. Amerikalı çavuş James Finley kaçırıldı fakat zenci olduğu için özür dilenerek bırakıldı. Tip Sivas Yıldızeli ilçe başkanı Alihan Uluğ öldürüldü. Devrimci Avukatlar Derneği Başkanı Niyazi Ağırnaslı Diyarbakır'da yakalanan gençlere MİT'in ajanlık önerdiğini söyledi. Dipnot: Cumhuriyet 7-3-1970. Yabancı ajanlar da boş durmuyordu. Bunlardan biri de Aldrich Ames'ti. CIA ajanı olarak 1968-1971 yılları arasında Türkiye'de çalışmıştı. O dönemde Türkiye'de yaptıklarını KGB adına casusluk yaptığı için 1994 yılında cezaevine girdiği ABD'de yazdığı bir casusun itirafları kitabında anlatıyordu. CIA ajanı Ames kitabında Deniz Gezmiş'ten de bahsediyordu. İddiasına göre Ankara basın yayın öğrencisi güzel bir genç kızı $75 karşılığı solcu öğrencilerin arasına sokup bilgiler almıştı. Ancak CIA ajanının bilmediği bir ayrıntı vardı. Kız öğrenci CIA ajanıyla ilişkisini solcu öğrencilere anlatmıştı. CIA ajanı oyuna getirilmişti. Örneğin 4 Mart 1971 tarihinde solcu öğrenciler basın yayın yüksek okulunu basacaklar. Bilgisinin verildiği gün Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara Balgat'taki ABD üssünden 4 Amerikalıyı kaçırmışlardı. Ava giden avlanmıştı. 4 Mart 1971'de biri çavuş, üçü hava eri, 4 Amerikalı kaçırıldı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları kaçırdıkları Jimmy Sexton, Richard Carazzi, James Golson ve Larry Havner'ı Amaç Sokak Martı Apartmanı 3 numaraya götürdüler. Ertesi sabah Anadolu Ajansı'na bırakılan bir zarfta eylemin Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu tarafından üstlenildiğini ve serbest bırakılma koşullarını açıklayan bir mesajda Amerikalıların kimlikleri bulunuyordu. Eylemciler 400 bin dolar fidye ile tutuklu tüm devrimcilerin serbest bırakılmasını istiyorlardı. ABD Başkanı Nixon, Türk hükümetinden tetikçilerle pazarlık yapılmamasını istedi. Güvenlik güçleri eylemcilerin saklandığını düşündükleri ODTÜ yurtlarını bastılar. Rektör Erdal İnönü polisi okula istemedi ama İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu jandarmaya yurtlara girme emrini vermişti. Jandarmanın ateşine yurtlardaki öğrenciler karşılık verdiler. 5 Mart'ta direniş kırıldığında 3 ölü 26 yaralı vardı. Ama Deniz Gezmişler ile kaçırılan Amerikalılar orada yoklardı. Amerikalı havacılar 8 Mart'ta serbest bırakıldılar. Türkiye hızla yeni bir döneme giriyordu. Ve bu yeni dönemde Hiram Abbas'ı yeni görevler bekliyordu. 3. Bölüm. Nazmiye Demirel istihbarat topluyor. 10 Mart 1971 Çarşamba. Genişletilmiş Komuta Konseyi üyeleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan Yüksek Askeri Şura Salonu'nda toplandı. Dipnot. O zamana kadar askeri hiyerarşi geleneklerinde Komuta Konseyi deyimi vardı ama Genişletilmiş Komuta Konseyi diye bir şey yoktu. Genelkurmay Başkanı Tağmaç Başkanlığı'nda 32 general ve amiralin katıldığı toplantının konusu hükümeti devirip yönetime el koyalım mı yoksa sert bir uyarıyla yetinelim miydi? 6 saat süren toplantıdan sonra ordunun müdahaleden yana olduğu anlaşıldı. Müdahale emir komuta zinciri içinde yapılacaktı ve uygulanacak yöntem 4 komutana bırakılmıştı. 11 Mart 1971 Perşembe, öğleden önce. Başbakan Süleyman Demirel neler olup bittiğinden hiçbir haber almıyordu ama yine de tedirgindi. İstihbarat alabilmek için çok ilginç bir yönteme başvurdu. Eşi Nazmiye Hanım'ı Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın eşiyle kuvvet komutanlarının eşlerinin katıldığı bir öğle yemeğine gönderdi. Nazmiye Hanım yemekten dönüşte hiçbir şey görünmüyor, herkes sakin ve normal konuşmalar yapıldı şeklinde izlenim getirdi. Dipnot. Demirel MİT'ten emekli bir dostunun AP sempatizanı eşinden de istihbarat alıyordu. Komutanlar Şubat 1971'de Cumhurbaşkanı Sunay ile Eskişehir'de bir toplantı yapmışlardı. MİT emeklisinin eşi Demirel'e Eskişehir'deki toplantıda komutanların Sunay'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı kalmasında anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Cüneyt Arca Yürek, Darbeler ve Gizli Servisler, sayfa 133-165. Oysa Nazmiye Hanım'ın eşine her şey normal görünüyor bilgisini verdiği saatlerde komutanlar Başbakan Demirel'e verecekleri muhtıranın müsveddesi üzerinde çalışmalar yapıyordu. Saat 17.30. Genelkurmay Başkanı Tağmaç'ın çağrısı üzerine kuvvet komutanları Gürler Batur ve Eyiceoğlu Genelkurmay'a gittiler. Toplantının gündemi muhtıraydı. Genelkurmay Harekat Başkanı Kor General Kemal Taran'a bir müsvedde hazırlaması görevini verdiler ve dağıldılar. Saat 21.30. Kara Kuvvetleri Komutanı Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Batur'un evine geldi. Önce Deniz Kuvvetleri Komutanı Eyiceoğlu, sonra da o saate kadar Cumhurbaşkanı Sunay'ın yanında olan Genelkurmay Başkanı Tağmaç eve çağrıldı. Sunay'ın yanından dönmüş olan Tağmaç, Cumhurbaşkanı ile neler konuştuğunu anlatmıyordu. Ama müdahaleye henüz ikna olmadığı belliydi. Başbakan Demirel'in istifaya ikna edilmesini savunuyordu. 3 saat süren tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı Sunay'ın fikrinin alınmasına karar verildi. MİT Müsteşarı Fuat Doğu çağrılarak Sunay'a gönderildi. MİT Müsteşarı Doğu, Cumhurbaşkanı Sunay'a, "Sayın Cumhurbaşkanım, beni Genelkurmay Başkanı gönderdi. Şimdi toplantıdalar. Yarın bir darbe yapacaklar. Size bildirmemi emrettiler," dedi. Haberi yokmuş gibi davranan Sunay yorum yapmadı. "Peki Fuat Paşa," demekle yetindi. Köşkten gelen cevap üzerine Tağmaç'ın da direnci kırıldı. "Yarın bildiriyi getirin, imzalayayım," dedi. Müdahaleyi Cumhurbaşkanı'na bildirmiş olan Fuat Doğu'yu o gece uyku tutmadı. Söylediğine göre resmen bağlı bulunduğu başbakana bilgi vermemiş olmasının iç muhasebesini yapıyordu. "Eve geldiğim zaman düşündüm. Demirel'e söylesem karşı gelecek, karışıklık çıkacak, belki kan dökülecek. Ben şahsen bunu Demirel'e söylemedim. Söylemediğim için bugün çok memnunum." Dipnot. Fuat Doğu bunları Mehmet Ali Birant'ın 5 Haziran 1994'te Show TV'de yayınlanan 12 Mart belgeselinde anlattı. Her darbeden sonra aynı soru sorulur. Acaba MİT bir askeri müdahale yapılacağını bağlı bulunduğu başbakana haber vermiş miydi? Evet vermişti ama darbeden sadece 2 saat önce ve Cumhurbaşkanı'nın emriyle. Dipnot. Demirel kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle diyor. 27 Mayıs'ta rahmetli Adnan Bey'in 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de benim resmen devletin bir organı tarafından bu hadiselerin olacağına dair bir bilgimiz olmamıştır. Genellikle mesela Angola'da olan hareketleri biz biliriz de Ankara'da olan hareketleri pek bilmeyiz. Nokta. 16 Mart 1986. MİT darbeyi bildiriyor. 12 Mart 1971 Cuma, saat 10.45. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, MİT Müsteşarı Kor General Fuat Doğu'yu aradı ve gece kendisine verdiği haberi Başbakan Demirel'e iletmesini istedi. Saat 11. Başbakan Demirel, Güniz Sokak'taki evinden henüz çıkmamıştı. Birinci kattaki telefon çaldı. Arayan Fuat Doğu'ydu. Sayın Başbakanım, sizi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dileğini iletmek için rahatsız ettim. Biraz önce yanlarındaydım. Süleyman Bey istifasını versin buyurdular. Şaşıran Demirel, fakat Fuat Paşa daha 2 gün önce siz bana Cumhurbaşkanı'ndan başka bir mesaj getirdiniz. Sayın Sunay, ben ne 22 Şubatlar 21 Mayıslar gördüm, kaygı duymasınlar demişti. Şimdi ne değişti de istifamı istiyor dedi boğuk bir ses tonuyla. MİT Müsteşarı Fuat Doğu üstü kapalı bir şekilde ordunun müdahale kararı aldığını söyleyebildi. Demirel, Fuat Paşa ben buraya seçimle geldim, bunu nasıl yaparlar, partimle konuşmam lazım dedi. Doğal olarak emrindeki MİT müsteşarından yanıt alamadı, telefonu kapattı. Aceleyle başbakanlığa gitti. Bir yandan Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nu çağırırken, bir yandan da kırmızı telefonla Cumhurbaşkanı Sunay'a ulaşmak istedi. Sunay telefona çıkmıyordu. Köşk bürokratları bahçede dolaşıyor gibi bahanelerle Başbakan Demirel'i oyalıyorlardı. Demirel'in telaşla bir çare bulmaya çalıştığı sırada 4 komutan Genelkurmay Başkanı'nın makam odasında tüm General Kemal Taran'ın hazırladığı muhtıra taslağı üzerindeki son düzeltmeleri yapıyorlardı. Kesin şeklini alan metni imzaladılar, sarı bir zarfa koydular ve TRT'ye gönderdiler. Tağmaç, Gürler, Eyicioğlu ve Batur'un imzalarını taşıyan 12 Mart muhtırası, Tuğ General Musa Öğün tarafından TRT Haber Müdürü Doğan Kasaroğlu'na teslim edildi. Dipnot. O gün ayağa alışmış olacak ki Musa Öğün daha sonra TRT'ye genel müdür oldu. Tam 12 Mart günü tanışmış olan Musa Öğün ve Doğan Kasaroğlu, 12 Eylül darbesinden sonra kurulan ve darbeciler tarafından desteklenen Milliyetçi Demokrasi Partisi'nde MDP kurucu olarak yer aldılar. Cumhurbaşkanı Sunay saat 13'e çeyrek kala gibi çıktı Başbakan Demirel'in telefonuna. Başbakan, böyle bir durum var, çok yanlış oldu, Türkiye'nin itibarını da demokrasiyi de zedeler, ben size bunları daha önce de söyledim dedi. Ne yapayım, beni de aştılar, mani olamıyorum, sağlık nedenleriyle istifa etseniz iyi olur diye yanıtladı Cumhurbaşkanı. Demirel'in sağlığından bir şikayeti yoktu. Meclise giderim, güven oyu isterim diyebildi. Telefonu kapattıklarında saat 13'ü gösteriyordu ve spiker Çetin Çeki radyodan ordunun verdiği muhtaraya okudu.